İpek Yolu. Hoş geldiniz. TGT FM'de öğle sonrasının bir saatini paylaşmak üzere buluştuk. Hepimiz için keyifli bir saat diliyorum. Sağlık dolu, huzur dolu, sevgi dolu, sevdiklerimizle dolu. Tadı damağımızda kalacak bir saat olsun. Ana kumanda masamızda sevgili Engin Karagöz bizimle. Ben Hülya Düzgün. Sizinle birlikte olacağım. İnşallah bu tadı damağımızda kalacak öğle sonrasının seslerinden biri de biz oluruz. Fethi'nden bahsedeceğiz. İstanbul'un fethi sırasındaki ekonomik, sosyolojik, psikolojik durumdan, İstanbul'un fethinin bizler için, dünya için öneminden, her zaman olduğu gibi, her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle olacak. Doktor Ekrem Buğra Ekinci bizimle birlikte İstanbul'un fethini konuşacağız. İçinde bulunduğumuz hafta dolayısıyla hemen her yerde bu konuşuluyor. Biz de gününde konuşacağız ayrıca, ama bugün de İstanbul'un fethinden bahsedelim istedik. Bir kere İstanbul'un sizin için anlamı nedir diye sormak istiyorum. Ve fethedilmeseydi İstanbul, İstanbul bir Türk şehri olmasaydı. Uzaktan baktığınızda, ki pek çok şehir gördünüz siz, İstanbul için ne hissederdiniz?
İstanbul daha önceki tarihi şahsiyetlerin her birisinin kıymetini takdir ettiği bir şehir. Napolyon'un dünya bir ülke olsaydı baş şehri İstanbul olurdu dediği sabit. Hakkında pek çok mitolojik hikaye bulunan, efsane bulunan, tarihi menkıbe bulunan, ciddi tarih olan şehirlerden birisi İstanbul. Çok çeşitli medeniyetlere merkez olmuş ve çeşitli imparatorlukların, daha doğrusu çeşitli değil, Osmanlı ve daha önce Roma İmparatorluğu'nun merkezi olmuş. Bu tabii ciddi bir geçmiştir.
Ama dünya tarihi için iki önemli imparatorluktan
evet,
bahsediyoruz.
Yani bu üçüncüsü ya olur ya olmaz. Şimdi bu kadar ehemmiyetli bir şehir. Bir kere coğrafi durumu enteresan, bulunduğu yer itibariyle. Her bakımdan değişik bir şehir. Bu şehrin fethedilmesi Türk tarihi için, Türkler için büyük bir şeref vesilesi. Yani İstanbul'un fethedilmemiş olması, İstanbul'un Türklerin elinde olmaması büyük bir kayıp. Elinde olması büyük bir şeref ve aynı zamanda büyük bir kazançtır. Bu işin bir yönü. İkincisi, eğer İstanbul fethedilmeseydi Osmanlı Devleti orta çağda ve yeni çağda örneğine sık rastlanan orta seviyede devletlerden birisi olarak ömrünü kapatırdı. Çok fazla da uzun ömürlü olamazdı. Benim kanaatim budur. Ya bu şekilde devam eder.
İstanbul stratejik konumundan mı kaynaklanıyor bu?
Tabii ki, yani İstanbul'a hakim olması ona gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'da İslam dünyasında büyük bir prestij kazandırmıştır. Ve bu büyük prestij Osmanlı'nın bir itici gücü, müşevvik gücü, muharrik gücü olmuştur. Ve daha çok fetihler daha büyük bir imparatorluk kurmayı sağlamıştır. Nitekim Osmanlı Devleti'ni batılı tarihçiler, bizim literatürümüzde imparatorluk kelimesi yoktur. Batılı tarihçiler İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluk olduğunu söylerler. İmparatorluk iki manaya gelir. Birincisi, çeşitli devletlerin bağlandığı, bir üst devlet manasındadır. İkincisi işte Kırım Hanlığı, Eflak Boğdan gibi. İkincisi ise müesseselerinin öncekinden farklı olduğu bir devlet. Artık basit bir ortaçağ devletiyle karşı karşıya değiliz. Yani şehirleri,
kurumsallıktan bahsediyoruz.
Evet, müesseseleşmiş, kurumsallaşmış bir yerdir ki Fatih Sultan Mehmet bundan dolayı Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından birisidir. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk yapan odur. Kanunnameleriyle, kurmuş olduğu müesseseleriyle. Bunun da tabii anahtarı İstanbul'un alınması olmuştur. İstanbul alındıktan sonra eski Bizans müesseseleri, Bizans'ın ihtişamlı imparatorluk hüviyeti Osmanlı Devleti'nin üzerine gayet güzel bir şekilde oturtulmuştur. Sırıtmayacak bir şekilde oturtulmuştur. İkisi birbiriyle imtizaç etmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu doğmuştur. Buradaki imparatorluğu emperyalist devlet karşılığı kullanmıyorum. Müesseseleşmiş ve kendisine çeşitli devletlerin bağlı olduğu bir üst güç, bir büyük güç manasına kullanıyorum.
Peki biraz geriye dönelim. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Pek çok yayında bunu konuşuyoruz. 21 yaş şimdi... Yeni yeni kişiler üniversite okuduğu, belki mezun olduğu, belki olmaya yaklaştığı, hayatla ilgili kararlarını çok netleştirmediği, geleceğini, ufkunu pek açık göremediği bir yaş. Ama 21 yaş, hatta öncesine de bakarsanız hakikaten müthiş bir iradeyle pek çok kişinin yapamayacağı, hayal dahi edemeyeceği bir başarıya ulaşılan yaş Fatih için. Geçmişten bugüne gelelim ya da geçmişten 21. yaşa gelelim. Fatih nasıl yetişti? Annesiyle ilgili mesela soru işaretleri var. Pek çok, özellikle de yaklaşım biçimi farklı olanlar, Türk değil ki annesi. Dolayısıyla hani bu deha ise, varsa eğer, anneden, o dehayı geliyor, anneden alıyor.
Evet. Diyenler. O yeni anlaşılmış bir husus. Yani demek Avrupalılar bunu eskiden bilselerdi, eskiden söylerlerdi. Yani zeka geninin anneden intikal ettiği söyleniyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet sıradan bir insan değil. Osmanlı padişahları sıradan insanlar değil. Bunu Avrupalı tarihçiler de söylüyor. Yani Osmanlı padişahı 36 tanedir. Bunların haylisinin ve ilk padişahların, ilk üçte birinin deha sahibi hükümdarlar olduğunu söylüyor. Bu söylemekle aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye Ziya Paşa'nın meşhur bir şiiri vardır. Yaptıkları işler ortadadır. Yani herkesin ismini belki duymadığı Çelebi Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni yeniden kurmuştur. Yani ağır bir silindirin üzerinden geçtiği Timur Han'la olan mücadelenin arkasından devleti toparlayabilmiştir. O öyle bir zatın torunudur Sultan II. Mehmet ve onun ismini taşımaktadır. Şimdi bir kere evet, anne çocuğu terbiye eder, fakat eski düzende çocuğu terbiye eden sadece anne değildir. Baba işe gitti, çocuğu anne yetiştiriyor, öyle değil. Bu sarayda doğmuş büyümüş bir padişah çocuğudur.
Şimdiki düzenden bahsediyoruz, evet, aslında bu şekilde. Evet. Şimdi bile çok zeki anne babaların çocuklarını kapıcıların büyüttüğünü görüyoruz bazen. Bu durumda bu çocuk...
Görüyoruz. Moldavyalı veya işte şeyden, Sri Lanka'dan gelen veya işte Özbekistan'dan gelen bakıcıların baktığını, büyüttüğünü görüyoruz. Şimdi bu çocuklar bir kere sadece Osmanlı Hanedanlı çocuklar. Eskiden çocukları annenin büyüttüğü çok yaygın bir şey değil. Çocuğu anneyle beraber çok geniş bir çevre büyütüyor. Yani konsantre bir çevre çocuğa terbiye veriyor. Fatih Sultan Mehmet Hüma Hatun isminde bir kadının oğludur. Hüma Hatun'un kimliği tarihçiler arasında ihtilaflıdır. Osmanlı tarihçilerin ekserisi Hüma Hatun'un İsfendiyar oğlunun kızı olduğunu söylüyor. İsfendiyar prensesi.
Yani bir Türk prensesi.
Türk prensesi olduğunu söylüyor. Dülkadiri prensesi olduğunu söyleyen az sayıda tarihçi var.
Ama yine bir Türk.
Yine bir Türk. Ve bir Kafkasya asıllı olduğu tahmin edilen bir cariyeden olma olduğunu söyleyenler de var. Son zamanlarda bu görüş ağırlık kazanmıştır. Çünkü bir vakfiye bulundu. Valide-i Sultan Fatih Hüma binti Abdullah kelimesinden Fatih Sultan Mehmet'in annesinin babası Abdullah olduğuna göre, Osmanlılarda da cariyelerin ve kölelerin baba ve anne adının Abdullah ve Havva olarak kaydedildiğine bakarak, tamam, Hüma Hatun'un annesi Abdullah, demek ki bu bir köledir deniyor. Şimdi yalnız burada şöyle bir saplama yapmak gerekir ki, hayır eserlerinde kadınlar isimlerini yazarken babaları eğer başka bir hanedan mensubuysa o ismi yazmazlar. Şimdi bir Osmanlı prensiyle evlenmiş bir kadın İsfendiyar ailesindense o ailenin ismini yazmaz. Bu
neden? Saygısızlık gibi
olur. Yani bir başka bir hanedanın gelini olmuş artık, tutuyor diğer hanedandaki babasının adını yazıyor. Bu bir tarihte kalmış, çok uzakta kalmış, bugünkü insanların hafsalasının bile alamayacağı bir edep ve nezaket timsalidir. Babaannem mesela hiçbir zaman kendisini babasının ailesinden görmezdi. Kocasının ailesinden anlatırdı.
Ama şimdi yani geleneklerimizde de vardır. Evlendiğin andan itibaren artık kocanın evet. ailesinden olursun. Genç evet. kızlara telkin edilenlerden evet. biridir. Bu. Artık o orayla bağlantını kopar.
Evet. Bir de Müslüman geleneğinde bilhassa hayır dinle alakalı mevzularda baba adının Abdullah diye zikredilmesi adettir. Yani Allah'ın kulu. Demektir Abdullah.
Herhangi
bir Allah'ın kulunun kızı. Yani bir varlık göstermiyor. Yani bir tevazu örneğidir. Evet. Onun için Hüma binti Abdullah'a hemen tarihçilerin tamam Hüma binti Abdullah ise köledir diye mana vermeleri ve o kadar tarihçinin İsfendiyaroğlu'nun kızıdır demelerini bir kalemde silmelerini doğrusu anlamak mümkün
değil.
Peki
başka kaynaklar ne diyor?
Başka Avrupa kaynaklarından bazıları bir Rum kaynağından alarak diyorlar ki Fatih Sultan Mehmet'in annesi bir Fransız prensesidir. Sarayda Fransızlardan esir alınmış köleler var ama Fatih'in annesinin Fransız prensesi olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Ali Rıza Sağman bunlar 50-60 sene önce resimli tarih mecmuasında Fatih'in anası hakkında uzun uzadıya bir etüt neşretmişti. Bütün epigrafik yani kitabeleri ve yazılı kaynakları değerlendirerek Fatih'in annesinin çok büyük ihtimalle İsfendiyaroğlu'nun kızı olduğu kanaatine varılmıştı. Bunun dışındakiler spekülasyondur. Şimdi bu spekülasyon olunca bu sefer dediler ki Fatih'in annesi tamam Hüma Hatun bir Türk prensesi ama Fatih yetiştiren o değil. Kim? Babasının ikinci karısı Sırp kralının kızı Mara. O yetiştirmiştir. Bak,
buradan kurtarıysak oradan tutalım dedi.
Şimdi bu sefer de şunu söyleriz ki Sırp olunca kültür ve medeniyette ne fark ediyor? Sırplar Balkanların en vahşi, en kaba cemiyetiydi o zaman. Şimdi bile çok medeni oldukları söylenemez.
Son savaşta.
Yani. Evet. Şimdi tutup da Sırp prensesinin yani koskoca Osmanlı Sarayı'ndaki bir prensi, küçücük bir Sırp prensesinin Lazar'ın kızının gelip de terbiye etmesi ki Fatih annesinden ne kadar beraber olmuş analığıyla Sancakbeyliği yapmış zaten kendi annesiyle.
Zaten çok küçük yaştan itibaren anneyle de bağlantıları kesiliyor.
Sonra tahta çıktığı zaman da annesine ister burada kal ben sana bakayım sen benim annemsin istersen memleketine dön demiş. Kadın bir müddet burada kaldıktan sonra Mara Brankoviç memleketine dönmüştür. Resmi kayıtlarda Hazreti Sultan Fatih'in annesi Mara Brankoviç diye kayıtlar var. Üvey annesi diyecek hali yok. Çocuklar üvey annelerine de eskiden anne derlerdi. Bu bir nezaket, bir terbiye gereğidir. Hatta cici anne derlerdi. Bu Fatih'in annesi Mara Brankoviç'in Fatih'in annesi olmadığını biliyoruz. Evlendiği tarih bile sonra. Dolayısıyla buradan Fatih'in böyle bir insan Türklerin arasında yetişmez sözünün taassup ifade eden bir söz olduğunu söylemekle iktifa etmek istiyoruz. Yani bu çok boş bir laf. Buna benzer bir iddia da Sultan II. Mahmut için söylendi. Sultan I. Abdülhamit'in bir Fransız soylu hanımı vardı. Eme Riveri isminde. Sultan II. Mahmut'un annesi Nakşidil Valide Sultan'ın o olduğunu söylediler. Sonradan anlaşıldı ki kadının gelişi, saraya gelişi Sultan Mahmud'un doğuşundan sonraymış. Her neyse Fatih'in annesi bir Türk prensesidir ama dediğiniz gibi Fatih'i yetiştiren yalnızca annesi değildir. Sultan II. Murad'ın Fatih'ten büyük bir oğlu vardı. Şehzade Mustafa. Bu padişah olarak olmaya namzetti. Padişah olacaktı.
Ama
bir veba salgınında bu delikanlı vefat etti. Vefat edince Sultan II. Murat hem çok üzüldü hem de paniğe kapıldı. Çünkü rahatsızdı. Seferi ahiret hallerini müşahede etmeye başlamıştı. Yani kendini. Öleceğini hissetmeye başlamıştı. Tahtı bıraktı zaten onun için iki kere. Ondan sonra bile iki harp kazandı ayrı. Bu sefer geç kalınmış da olsa Şehzade Mehmet'e yoğunlaştırılmış bir
eğitim,
tahsil ve terbiye tatbik etti. O zamana kadar sıradan bir şehzade. Tahsil ve terbiyesi görmüş olan Şehzade Mehmet abisinin vefatıyla fevkalade bir yoğun kesif eğitime tabi tutuldu. Zamanın en önde gelen hocaları, Molla Fenariler, Hocazadeler, Katipzadeler, efendim Molla Hüsrevler Fatih'i yetiştirmek için çalıştılar. Fatih de bu çok zeki ve şimdiki zeki çocuklarda görülen bir hiperaktiviteye sahip olduğunu anlatılan menkıbelerden görüyoruz. Hatta hocaya dikleniyor, hoca dövmeye davranıyor. Seni babama söylerim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun deyince de ben senin babanı da döverim diyor. Gidiyor Sultan II. Murad'a şikayet ediyor. Doğru söylemiş. O beni de döver diyor. Önceden çünkü babayla hoca konuştular. Bu şekilde
böyle
davrandı.
Böyle bir senaryo var yani.
Ondan sonra Fatih'in uslu bir çocuk olup derslerine çalıştığını biliyoruz. Talebelik defteri bile elimizdedir. Desenler çizdiği, yazılar yazdığı, talebelikte tuttuğu gündelik defter Topkapı Sarayı'ndadır. çok iyi yetiştiğini biliyoruz Fatih Sultan Mehmet'in. Fatih Sultan Mehmet ender görülen insanlardandı. Şimdi her padişahın bir yönü ön plana çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim'in askerliği, Kanuni Sultan Süleyman'ın devlet adamlığı, Sultan Abdülhamit'in diplomatik dehası. Ama Fatih Sultan Mehmet'te hepsi üst derecedeydi. Bunu bütün Avrupa tarihçileri söylüyor. Yani her hususta...
Bu bir buluşma aslında, evet, galiba.
Her hususta, yani sanatta Fatih'in çok muazzam şairliği vardır. Evet. Sıradan, basit değildir şiirleri. Bazı padişahların sıradan şiirleri var. Ama var gene. Fatih'inkiler bayağı mana olarak da, edebi üslup olarak da yukarı seviyede olduğunu sanat tarihçileri söylüyor. Ben bunu şey yapamam, ölçemem. Evet. Devlet adamlığına hiç kimse söz söyleyemez. Kanunname kurmuş ve Tanzimat'a kadar uygulanmış. Hatta Osmanlı Devleti yıkılana kadar uygulanmıştır bu kanunname, gelenekler. Muazzam bir teşrifat kurmuştur ki bir benzeri İran'da, Sasanilerde, bir benzeri belki Bizans'ta ancak vardır. Muazzam bir bilim adamıdır. Matematik ve geometri ustasıdır. Döktürdüğü topları biliyoruz. Ve bu sayede İstanbul'un fethi müyesser olmuştur. Bu şerefi de onun elinden alıp Macar ustası Urbanus'a bu top yüklemek isterler. Macar ustası Urbanus'un döktüğü top İlk denemede patlamış ve Urbanus da ondan beraber ölmüştür. Bu İstanbul'u fetheden yivli toplar Fatih Sultan Mehmet'in buluşudur. Bu da ihmal edilen
peki,
bir
görüştür. Peki tarih görüştür. Kitaplarına yansıyan bu hataların sebebi ne?
Bir kısmı tarihçilerin yetersizliği. Tek taraflı.
Yani birkaç kaynağa ulaşmaktaki tembellik mi?
Tembellik veya imkansızlık. Yani ulaşamıyor. Ama mesela 1000-2000 yıl önceki Arap alimlerini, hatta Yunan ve Romalı alimleri görüyoruz. Öyle değiller. Başka beldelere seyahat ediyorlar. Seyahat olmadan ilim olmaz. Bulunduğunuz yerde ilim yapamazsınız. Oturduğu yerde elinin ulaştığı kaynaklarla bir şeyler yazıyor. Ama öyle değil. Yani o kaynağı da görmek
bilgi
lazım.
Bilgi size ulaşmadığı zaman siz bilgiye ulaşmak zorundasınız.
O zaman susmak zorundasınız. Susmak zorundasınız veya eseriniz mahdut, eksik olmaya mahkumdur. Şimdi bunu sonra gelen bilim adamlarına da takdir etmesi lazım. Bu şahıs şuraya şuraya gitmemiş. Sınırlı kaynaklarla bunu yazmış. Her eserin bir kaynaklaçası vardır. Bizim için bu çok önemlidir. Bu adam hangi kitapları kaynak kullanmış? Şunu bunu görmemiş. Tamam. Güzel. Bu bizim için bir ölçüdür.
Referans en azından, evet. Yani eksikliği anlamak için.
Evet. Şimdi bunu yapmıyorlar tarihçiler. Sonra gelen tarihçiler de bunu yapmıyor. Hemen ulaştığı bir kaynaktaki bilgiyi alıyor. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Sahih midir? Diğer kaynaklarla karşılaştırmadan böyle bir bilgi var diye ortaya koyuyor. Bu tarih felsefesine de, bilim metodolojisine de aykırıdır. İkincisi, ideolojik yaklaşımlar. Tarihi siz bilim için yapmıyorsanız, bir ideolojiye hizmet etmesi için yapıyorsanız istediğiniz gibi değiştirirsiniz.
Ama bu bilimsel bir yaklaşım değil. Bilim adamlığı değil.
Ama bilim adamları içinde de bu bol miktarda görülmüştür. Yani ya kendisi bizzat bir ideologtur veya bir ideolojiye hizmet etmektedir. Korkudan veya başka maksatlarla. O zaman bakıyorsunuz insan istediği zaman ben de bir bilim adamıyım. Bunu ben de görüyorum. İstediğiniz fikri istediğiniz delillerle destekleme imkanına sahipsiniz.
Bakış açınız.
Evet, diğerlerini karartarak. Çok basit bir örnek vereyim. 2-3 kişinin arasında olmuş bir hadiseyi siz 2-3 kişiyi dinleyerek yorumlayabileceğiniz gibi tek kişinin anlattıklarını biraz da abartarak, başkalarına anlatarak da bir tablo çizebilirsiniz. Ama çizilen iki tablo birbirinden fevkalade farklıdır.
Tabii. Doğruya ulaşabilmek için tüm tarafları, zamanı, şartları, durumu aklımıza tutarak, evet, değerlendirerek neticelendirmek, evet, lazım.
Objektif olmak, hı-hı, ve mümkün mertebe bütün kaynakları değerlendirmek ve her zaman bir açık kapı bırakmak. Yani Avrupa'da sevilen, sayılan bilim adamlarında şimdilik elimizdeki bilgilerle böyle olduğu kanaatindeyiz cümlelerine ben çok rastlar ve şaşardım. Ben bizim kaynaklarda, şark kaynaklarında böyle görmüyorum. Böyledir diyor adam.
O biraz böyledir da kişiliğimizden kaynaklanıyor.
Evet, maalesef.
Kısa bir ara rica edeceğiz. Hemen ardından tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Fatih'i, İstanbul fethi öncesindeki dönemi konuşuyoruz. Hakikaten anlaşılması zor bir dönemden bahsediyoruz. Bütün dünyaya baktığımız zaman aslında insanların neden var olduklarını, nereye doğru gittiklerini sorgulamaya başladı ve belki de bizim daha sonra yakalamakta zorluk çekeceğimiz o bilimsel atakların, bilimdeki atakların, sanayideki atakların ilk tohumlarının ekildiği bir dönemden bahsediyoruz. Biz burada ufkumuzu biraz daha fazla galiba kurumsallaşmaya, devlet olmaya ve savaşlara vermişiz. Evet. Ama bir taraftan da tam anlamıyla bilim adamı diyebileceğimiz bir imparator demeyelim, padişahımız var.
Evet. Şimdi İstanbul'un fethi öteden beri pek çok kavimler tarafından istenmiş. İlk çağlardan beri İstanbul'u fethedenin bir dünya hakimiyeti kuracağını sezmişler. Çok akınlar olmuş İstanbul'a. Ama bunların hemen hiçbirisi muvaffak olamamış. İşlerinde Avarlar İstanbul'u işgal etmiş, durmamış gitmişler. Vikingler gelmiş, durmamış gitmişler. Latinler gelmişler, 50 sene kalmışlar. Ama hepsi, onlar da gitmişler. Müslümanlar bir de işte dini bir kutsi bir hava olduğu için, çünkü Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır. Letuftehannel Konstantiniyye ve nimel emiru emiru ve nimel ceyşi ceyşi emiri zalik. İstanbul, Konstantiniyye, Konstantin'in kurduğu bu şehir ki Hazreti Muhammed'in sözünde de Konstantiniyye geçtiği için Osmanlı Türkleri hiçbir zaman İstanbul'a Konstantinopolis demekten çekinmemişler. Bilakis onu vurgulamışlardır. Yani hadis-i şerifte geçen Konstantiniyye'yi biz aldık, Konstantinopolis bizimdir diye. Şimdiki bu aşırı abartılı şeyi ben anlamakta zorluk çekiyorum. Konstantinopolis veya Konstantiniyye kelimesine karşı duyulan alerjiyi yadırgıyorum. Onun yerine kullanmaya çalıştıkları İstanbul'un çok manasız Rumca bir kelime olduğunu görmezden gelerek bunu yapıyorlar. İstanbul Rumca bir kelimedir. Bir rivayette Konstantinopolis'in hafifletilmiş halk söylenişidir. Bir rivayette İstinpolis, Boğaz köylülerinin, Rum köylülerinin şehire manasına gelen Rumca bir kelimedir.
Yön gösteriyor.
Yani Konstantinopolis'ten daha hafif bir kelimedir. Her neyse. Bu hadis-i şerif sebebiyle İstanbul'un fethinde ayrı bir ehemmiyet görmüşler ve İstanbul'u kuşatmışlar öteden beri, ta Emeviler zamanından beri. İlk İstanbul'a gelen Yezid bin Muaviye'dir. Halife Muaviye zamanında İstanbul'a gelmiş. Eyüp Sultan o zaman vefat etmiştir. Büyük bir kolera salgını, orduyu geri çekilmek mecburiyetinde kalmış. Donanma kurmuşlardır Bandırma'da Araplar, yani çok ciddiye almışlardır bu işi. Olmamış.
O sonra tekrar mazhar olmak için.
Tabii. Sonra tekrar gelmişler. Anlaşma yapmışlar. 7 sene İstanbul'da kalmışlar. Karaköy'de, fakat sonra gene çıkarılmışlar. Osmanlılar da kurulduktan itibaren İstanbul'u kuşatmışlar. Yıldırım Beyazıt 3 kere, Yıldırım Beyazıt'in oğullarından Musa Çelebi bir kere, Sultan 2. Murat yine keza İstanbul'u kuşatmış, fakat çeşitli sebepler alamamıştır. Osmanlı ailesinde devamlı bu şehrin fethi vardır. Hatta bir menkıbe anlatılır. Ankara'dan Hacı Bayram Veli, meşhur evliya, İstanbul'a Bursa'ya geldiği zaman veya Edirne'ye geldiği zaman Akşemseddin onun talebesidir. Sultan II. Murat diyor ki, efendim diyor, bu İstanbul bizim içimizde bir çıban başı gibidir. Bu şehir bize lazımdır. Yani bunu mutlaka fethetmeliyiz. Dua ve himmet buyurun da burayı biz fethedelim. Hacı Bayram Veli diyor ki, İstanbul fetholunacaktır, onda şüpheniz olmasın. Hem de yakın bir zaman içinde. Fakat bunu ne siz göreceksiniz padişahım, ne de ben göreceğim. Bunu şu beşikteki çocukla bizim köse, yani Akşemseddin'i kastediyor, o görecek diyor. Hakikaten bu keramet zahir olmuştur. İstanbul'un fethini o beşikteki çocuk büyümüş, Şehzade Mehmet Sultan Fatih olmuştur. Ve Akşemseddin onun hocası görmüşlerdir. Yani bu öteden beri istenen, çok şiddetle arzu edilen bir şeydi ki Fatih Sultan Mehmet ya bu şehir beni alır ya ben onu alırım demiştir.
İddialı bir cümle.
Bu yoğunlaşma deniyor buna, tekasüf deniyor. İşte bu yoğunlaşma şimdiki kuantum fiziğiyle izah edilebiliyor. Başarıya mühim bir amildir. Bunun için Fatih Sultan Mehmet'in bu işe ne kadar konsantre olduğunu fethetmesinden anlıyoruz. O kadar çok konsantre olmuş ki bu şehri fethetmeye, yani gece gündüz bunu düşünmüş.
Evet, bunu düşünmüş. Hani şimdi biz belgesellerde üç boyutlu halini görüyoruz bir cismin ya da bir şehrin. Şehir böyle dönüyor etrafında, her açıdan görüyorsunuz. Ben Fatih Sultan Mehmet'in beyninde, hayalinde İstanbul'u bu şekilde gördüğünü, kapılarından içeri girdiğini, karşılaşacağı manzarayı birebir hayal edebildiğini düşünüyorum.
Evet, yani bu doğrudur. gece gündüz bunu düşünmüş tahta çıktığından bu yana ve bunda muvaffak olmuş. Her şeyi ertelemiştir. Kafasındaki çok şeyleri ertelemiş. Birinci öncelik İstanbul olmuştur. Ve İstanbul'u zahmetli ama normal çok da bir kayıp vermeden fethetmek ona nasip olmuştur ki bu bakımdan bir kere Fatih Sultan Mehmet'in yüksek bir şerefi vardır. İkinci olarak İstanbul'un fethi dedik, Türklerin önünü açmıştır. Şimdi içinizde bir şehir var. 1000 yıllık bir şehir. O zamanın behrinde. Daha eski de yani imparatorluk baş şehri olarak 1100 yıllık bir şehir var. Bu şehir kendine göre bir müesseseleşmiş. İstihbaratı var, şuyu var, buyu var. Devamlı sizi taciz ediyor. Yani sizden çok memnun değil. Evet biz barış içindeyiz biz asla ama görünüşte. Ama devamlı fırsat bulduğu zaman.
Bir kazan kaynıyor
evet,
yani.
Evet orada bir kazan kaynıyor. Arkanızı dönemiyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Bunu bilen bilir. İkincisi İstanbul'un fethiyle bu problem ortadan kalkmış. Türkler arkalarını rahatça dönerek Rumeli'yi...
Bir hedef midir Rumeli?
Hedefti. Batı hep hedeftir. Batı'ya rahatça dönebilmişlerdir. Ve de baş şehirlerini buraya taşıyarak arkalarını sağlama almışlardır. En iyi müesseseleşmiş bir devlet kurarak kendilerini güçlendirmişlerdir, takviye etmişlerdir. Üçüncüsü İstanbul'un fethi. Ben bunu Arap ülkelerinde doktora sebebiyle bulunduğum zaman gördüm. Arap ülkelerinde Osmanlı padişahları çok itibarlıdır. Yani bir Abbas halifeleri, Emevi halifeleri diyelim Osmanlı padişahları Arap dünyasında hep sevilir ve sayılır. Bunların içinde birkaç tanesi çok sevilir. En çok sevilen iki tanesidir. Biri Sultan Abdülhamit'tir, diğeri Sultan Fatih'tir. Sultan Abdülhamit malum Filistin'i Yahudilere vermemesi sebebiyle. Sultan Fatih İstanbul'un fethinden dolayı. Hazreti Peygamber'in müjdesine kavuştuğu için. Bu İslam dünyasında Fatih'e ve Osmanlılara muazzam bir prestij kazandırmıştır ki bu da tarihte oynayacağı rol bakımından çok önemlidir Osmanlıların. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim işte halifeliği eline alarak yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Yavuz Sultan Selim'in işini kolaylaştırmıştır.
Peki onun da batıya yani İstanbul'u fethettikten sonra daha batıya gitmek mesela işte Roma'yı almak, Viyana'yı almak gibi.
Çünkü Hazreti Peygamber'in iki hadisi var. Birisi İstanbul, birisi Roma için. Her ikisi de fethetmek Müslümanlar için bir idealdir. Roma Osmanlıların kızıl elması olmuştur. Fatih Sultan Mehmet behemal Roma'yı fethetmek istiyor. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun merkezidir. Tarihteki ve Batı Roma'nın yıkılan. İkincisi Papalığın ve Dünya Hristiyanlığı'nın merkezidir. Fatih burayı da alarak Büyük İskender gibi bir dünya imparatorluğu kurmak istiyor. Yani Katoliklerin, Ortodoksların el altında yaşadığı bir dünya imparatorluğu kurmak istiyor. Bu da temsil ettiği misyonun önünü açacaktır.
O dönem için mümkün yani bir hayal mi bu?
Mümkündü. Az kalsın da oluyordu. Sonrası için mümkün değildi ama o zaman için mümkündü.
Nasıl? Hangi şartlardan dolayı?
Şimdi henüz Rönesans daha tam teşekkür etmemiş Avrupa'da. Avrupa çok güçlü değildi Fatih çizmeye çıktığında, İtalya'yı fethettiğinde. Yani Fatih Sultan Mehmet'in emeli İtalya'yı fethetmekti. Bunun için elinden geleni yaptı.
Hatta buna İtalya'dan da destek vardı.
Destek vardı. Şimdi İtalya deyince o zaman bir İtalya devleti yoktu. Papalık devleti var, Toskana Dukalığı var, Floransa Dukalığı var, Napoli Krallığı var, Sicilya Krallığı var. Böyle çeşitli küçük devletçikler var orada. Bunların en güçlüsü Venedik, Floransa ve Papalık. Papalık ve Venedik karşı, Floransa ve Napoli taraftar Fatih'in gelişine. Çünkü Floransa Dükü bizim tarihten bildiğimiz Cesare Borgia Dük. Orası çok zengin bir yerde Floransa. Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı fethetmesini istiyor. Ve bunun için elinden geleni yapıyor. Hatta madalyalar bastırmıştır. Belliğini çizdirmiştir. Fatih'in portresi var. Üzerinde 3 tane taç var.
3 tane.
İstanbul tacı, Roma tacı ve Osmanlı tacı. 3 taç olan madalyalar. Bu madalya bugün elimizdedir yani. Çeşitli müzelerde var. Şimdi Floransa Fatih ile anlaşma yaptı. Fatih onlara bir takım imtiyazlar tanıdı. Ticaret yapıyorlar. Zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Ama Fatih onları aslında orada müttefik olarak tutuyor İtalya'da.
Yani güçlü, zengin bir müttefik.
Evet. O da papalığa ve Venedik'e karşı Fatih İtalya'ya gelirse beni İtalya valisi yapar. Bütün İtalya birleşir.
Ben de başına geçerim.
Fatih'e tabi olan Kırımhanı gibi, Efrak Voyvodası gibi bir kral olurum diye umuyor Cesare Borgia. Bunun için elinden geleni yapmıştır.
Ciddi bir yatırım yapmış. Evet.
Akıllıca bir yatırım yapmıştır o zamanın şartlarında. O kadar popüler olmuştu ki Fatih İtalya'da meşhur Niccolo Machiavelli, Il Principe, hükümdar adlı bir eseri vardır onun muhtıra şeklinde yazılmıştır. İdeal bir hükümdar, nasıl ideal demeyeyim de realist realitede ideal bir hükümdar nasıl olur onu anlatıyor. Çünkü yani ideal dediğiniz zaman size biraz ahlaki boyutu var. Burada çok ahlaki boyutu yok. İcabında vurmalı, kesmeli diyor falan. Yani kandırmalı diyor insanları diyor. Hükümdar her zaman karşısında kalacak aptallar bulur diyor. Çekinmemeli diyor yani. Böyle iş böyle yürüyor
böyle.
Diyor.
Kuralı bu ya. Yani.
Bunu anlatan Machiavelli'nin o kitabında çizdiği bir tablo var. Tamamı değil ama o tabloda Fatih'i özlediğini tasvir görüyoruz. Ediyor. Yani Fatih gibi bir hükümdar istiyor İtalya'da.
Yani ancak İtalya Birliği böyle sağlanır. Yani aristokrasi de Fatih'i bekliyor.
Bekliyor. Böylece İtalyan Birliği'nin sağlanacağını düşünüyorlar. Onların Fatih'i beklemelerinin sebebi bu. Hı. Fatih gelirse İtalya Birliği sağlanacak. Velev ki Osmanlı tacına bağlı olsun önemli değil. Birlik sağlansın da diye düşünüyorlar. Fatih topuğu fethediyor. Malum İtalya çizme şeklindedir. Hı hı. Çizmenin topuğu fethediliyor. Otranto. Buradan yayılacağı muhakkaktır. Ama Fatih'in başında bir sürü dert var. Onlarla da uğraşıyor. Venediklerle uğraşıyor. İşte Doğu tehdit altında, Anadolu'da hala beylikler var. Anadolu Birliği'ni kuruyor, buraya yöneliyor derken Fatih genç yaştan beri mide rahatsızlığı çeken bir insandı. Muhtemelen mide kanseriydi kendisi.
Zannediyorum bu kadar yoğun çalışmanın da etkisi
evet,
vardır.
Evet, yani doktorların ihtimal verdiği hastalık budur. Mide kanseriydi. Nefes darlığı da vardı ve Osmanlı hanedanının hepsinde olan gut, nikris hastalığından da muzdaripti. Fatih Sultan Mehmet yeni bir sefere hazırlandığı zaman çok genç bir yaşta, 1432 doğumludur. 1481'de vefat ettiğine göre 49 yaşında bir padişah. Ama son resimleri çökmüştür. Yani 49 yaşında bir adam gibi değildir. Son resimleri var, gravürleri. Çökmüş bir şey. Şimdi bu İtalya'yı fethedeceği zannediliyor. Sefer Anadolu'ya doğru. Yani Ordu Humayun Anadolu'ya çıkmış ama oradan dönüp Ege'den gemilerle geçeceği yani
bir
şaşırtmaca.
Bir şaşırtmaca var.
Çünkü Venedik dünyanın bir numaralı diplomat ülkesidir. Diplomasinin kurucusu Venedik'tir. Venedik'in her ülkede Ballio adında temsilcileri vardır. Elçi diyelim biz buna. O zamanın literatüründe Ballio deniyor. Bunlar aynı zamanda oradaki Venedik tüccarları ki Venedik tüccar. Bu tüccarlar mektuplarıyla, Ballio raporlarıyla ülkede olup biteni memleketine anlatıyor.
Çok bir ciddi istihbarat. Bir
intelijansiyası var. Hı hı. İyi ki de yapmışlar. Osmanlı tarihinin çok önemli kısımlarını biz o Venedik Balyozu'nun raporlarından öğreniyoruz.
Tarihini.
Venedik'e yazdı. Evet. Hı hı. Şimdi Fatih bunu gizli tutuyor. Fakat seferde vefat ediyor. Bunun hakkında da çok spekülasyonlar vardı.
Nasıl öldü? Bazı Türk aileleri de daha sonrasında
mide kanamasından öldü.
Bir tür zehirleme.
Kan kusmuş. Şimdi şöyle, Franz Babinger isminde Fatih müteassısı bir Alman tarihçisi vardı ki benim hocamın da hocasıydı o. Coşkun Üçoğlu'nun da hocasıydı. Onun kitaplarını o tercüme etmişti. Franz Babinger'in bir iddiası vardı. Fatih Sultan Mehmet'in bir Venedikli doktor, Yahudi doktor tarafından zehirlenmesi. Maestro Jacobo isminde bir doktor saraya giriyor, doktor oluyor. Bunu Venedik tutuyor. Bu bir Yahudi.
Peki bu Venedikler, nasıl izin veriliyor?
Venedikler diyor ki seni biz diyor Venedik yurttaşı yapacağız, vatandaşı yapacağız, şu kadar da para vereceğiz, git Fatih'i öldür. Bu da işte Yakup Paşa, Yakup adını alıyor, Müslüman oluyor, Müslüman görünüyor, her neyse saraya giriyor. Fatih'in hekimleri arasına giriyor ve Fatih'i yavaş yavaş arsenikle zehirliyor. Şimdi arsenikle zehirlemeyi anlamak çok kolaydır. Günümüzde Fatih'in cesedine bir otopsi yapılsa bunu anlamak mümkündür ama yapılmadı. Mesela Napolyon'a yapıldı ve Napolyon arsenikle öldürüldü, ortaya çıktı. Fakat kim öldürdü bu sefer tartışmalar var. İngilizler mi yoksa karısıyla aşk hayatı yaşadığını İkler. Düşünen General Montolon mu? Yaveri. Her iki ihtimal de var. İngilizlerin öldürdüğü rivayet ediliyor. Kuvvetli muhtemel yani. Bu da mümkündü ama bu yapılmadı. Şimdi Aşk Paşazade de tabipler Fatih'in ciğerini doğradılar, kan kustu diye bir şiiri var. Bunu da delil alarak diyorlar ki Fatih'i bu Yakup Paşa öldürdü ve nitekim Fatih vefat ettikten sonra Yeniçeriler o Yakup Paşa'yı linç etmişlerdir. Şimdi ben Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenerek öldüğüne inanmıyorum.
İnanmıyorsunuz.
Çünkü böyle ciddi bir adamın yanına böyle kötü emelleri olan bir adamın girmesi, bu kadar yükselmesi mümkün değil. Bu bir. İkincisi Fatih'in hekimi bu değil. Lari Çelebi. Başkasıdır. Yani bu değildir. Ha bu sefer de dediler ki ha öyle mi? O zaman Karamani Mehmet Paşa öldürttü Fatih'i dediler.
Yani başka bir isim.
Başka bir isim. Yani Cem Sultan'ı tutan, Fatih'in ölmesini isteyen bir... Yani onlar artık çok abartılı spekülasyonlar. Fatih Sultan Mehmet'e zehirlenerek öldüğünü söylemek biraz ona acziyet atfetmek olur. Böylesi üstün bir hükümdarın yanına bir şey girecek. Biraz fazla abartılı bir filmvari bir senaryo oluyor.
Komple
yani
teorisi.
Hastaydı Fatih. Öteden beri hastaydı. Hatta Süheyl Ünver der ki kanunnameye padişahlar kimseyle yemek yemez hükmünü koyma sebebi de mide rahatsızlığıydı. Yani bu rahatsızlığın yemek yerken tabii zaten zuhur ediyor. Ortaya çıkmasını istemediği için bu kanunu koydu diye Süheyl Ünver'in bir benim de katıldığım. Ama bir %100 bu değil sebep ama bunun da tesiri olduğuna katıldığım bir görüşü var. Fatih'in ben zehirlendiğine inanmıyorum. Ama şurası bir gerçek ki Fatih'in ölümü İtalya'yı coşkuya boğmuştur. Venedik Balyozu'nun raporunun başlığı Le Grande Achille il Morto, Büyük Kartal öldü. 3 gün İtalya'da papalık ve Venedik'te şenlik, Floransa'da yas yapılmıştır. Yas, yani Fatih öldü diye. Yani Fatih İtalya'yı da fethetseydi dünyanın çehresi çok
bambaşka
değişik olacaktı.
Bambaşka bir tarihi konuşuyor olacaktık. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. İpek Yolu.